Merhaba, ben Yusuf. Ninen R3 Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Laura Van Der Kam'ın 168 Hours, You Have More Time Than You Think adlı kitabı, zaman yönetimi ve kişisel verimlilik alanında yazılmış. Günlük hayatın sürekli yetişememe duygusunu sorgulayan bir incelemedir. Kitabın çıkış noktası basittir, herkesin haftada 168 saati vardır. Van Der Kam. İnsanların çoğu zaman gerçekten ne kadar çalıştığını, dinlendiğini ya da dikkatini dağıtan işlere ne kadar vakit ayırdığını doğru tahmin edemediğini savunur. Amaç, güne birkaç dakika daha sıkıştırmak değildir. Bunun yerine haftayı bütün olarak görmek, zaman kullanımını ölçmek ve en önemli hedeflerle uyumlu seçimler yapmaktır. Yazar, mesleki gelişim, aile ilişkileri, uyku, hareket, hobiler ve boş zamanın aynı hafta içinde yer bulabileceğini ileri sürer. Bu yaklaşım özellikle yoğun çalışanlar ve ebeveynler için düşündürücüdür. Ancak kitap, imkanlar, gelir düzeyi ve bakım yükü gibi koşulların zaman üzerindeki etkisini her zaman eşit ayrıntıyla ele almadığı için önerileri kişinin kendi şartlarına göre uyarlamayı gerektirir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, günü değil. 168 saatlik haftayı planlama yaklaşımı, kitabın temel önerisi zamanı yalnızca günlük yapılacaklar listesi üzerinden değerlendirmemektir. Bir gün beklenmedik bir toplantı, hastalık, yolculuk ya da çocukların ihtiyacı nedeniyle kolayca dağılabilir. Buna karşılık hafta daha gerçekçi bir planlama çerçevesi sunar. Bir akşam çalışılamadıysa, başka bir sabah ya da hafta sonunun belirli bir bölümü önemli işe ayrılabilir. Van Der Kam bu bakışla her gün her alanda kusursuz denge kurma baskısını azaltmaya çalışır. Önemli olan 7 günün toplamında uykuya, işe, ilişkilere ve kişisel ilgi alanlarına yeterli yer açılıp açılmadığıdır. Türkiye'de uzun ulaşım süreleri, düzensiz mesailer ve aile ziyaretleri gibi unsurlar günlük planları sık sık bozabilir. Bu nedenle haftalık tabloya bakmak zamanın nereye gittiğini daha açık gösterir. Yine de bu yaklaşım herkesin takvimi üzerinde aynı ölçüde söz hakkı olduğu anlamına gelmez. Vardiyalı çalışanlar, bakım sorumluluğu taşıyanlar veya birden fazla işte çalışanlar için esneklik daha sınırlı olabilir. Kitabın yararlı tarafı, sınırlı zamanı inkar etmek değil, dağınık görünen saatleri haftalık ölçekte görünür kılmaktır. İkinci olarak, zaman günlüğüyle tahminleri gerçek kullanım verisinden ayırmak, Van Der Kam'ın en uygulanabilir araçlarından biri, zaman günlüğü tutmaktır. Okurdan bir ya da iki hafta boyunca saat saat ne yaptığını kaydetmesini ister. Bu çalışma, kişinin niyetleri ile fiili davranışları arasındaki farkı ortaya çıkarır. İnsanlar çoğu kez çalışmayı, ev işlerini veya ekran başındaki kısa molaları olduğundan farklı hatırlar. Beşer onar dakikalık telefon kontrolleri, amaçsız internet kullanımı, gereğinden uzun süren hazırlıklar ve plansız geçişler, haftanın sonunda kayda değer bir süreye dönüşebilir. Günlük aynı zamanda sorunları ahlaki bir kusur gibi değil, gözlenebilir bir düzen olarak ele almayı sağlar. Örneğin kişi okumaya zaman bulamadığını düşünürken, akşam saatlerinin çoğunun ne yaptığı belirsiz bir ekran kullanımına dağıldığını görebilir. Ya da işin sürekli bölünmesinin toplam çalışma süresinden daha büyük bir engel olduğunu fark edebilir. Bu kayıt yöntemi, Türkiye'de de aile, İş ve kişisel zaman arasında sıkışan kişiler için somut bir başlangıçtır. Ancak amaç her dakikayı zorla verimli hale getirmek değildir. Dinlenme, sohbet ve boş zamanda kayda değer ihtiyaçlardır. Asıl soru, mevcut zaman dağılımının kişinin önemsediği yaşamla tutarlı olup olmadığıdır. Üçüncü olarak, temel yetkinliklere yönelmek ve düşük değerli işleri azaltmak. Kitap, herkesin her işi bizzat ve aynı standartta yapması gerektiği fikrine karşı çıkar. Van Der Kam, kişinin en güçlü olduğu, hem sonuç ürettiği hem de uzun vadeli hedeflerine hizmet eden alanları temel yetkinlik olarak görür. Bir uzman için bu, mesleki becerisini geliştirmek ve nitelikli üretim yapmak olabilir. Bir ebeveyn için çocukla gerçekten bağ kurduğu zamanlar, bir girişimci için ise işin yönünü belirleyen faaliyetler öne çıkabilir. Bu çerçeve, meşguliyet ile değerli çalışma arasındaki ayrımı keskinleştirir. Sürekli e-posta yanıtlamak, gereksiz toplantılara katılmak veya küçük ayrıntıları tekrar tekrar düzeltmek, yoğun görünse de her zaman ilerleme sağlamaz. Yazar, düşük değerli görevlerin azaltılmasını, paylaşılmasını ya da imkan varsa dışarıdan destekle yürütülmesini önerir. Bu öneri özellikle ücretli hizmete erişebilen haneler için daha kolay uygulanır ve kitabın en çok eleştirilen taraflarından biridir. Herkes temizlik, yemek, ulaşım veya bakım işini devredecek maddi güce sahip değildir. Buna rağmen temel ilke geniş biçimde kullanılabilir. Kişi,
devretme olmasa bile işleri sadeleştirebilir, standartları makul düzeye çekebilir. Aile içinde görev paylaşımı yapabilir ve gerçekten önemli üretim için kesintisiz zaman koruyabilir. Dördüncü olarak, çalışmayı meşguliyet değil, istenen geleceğe ilerleme olarak tanımlamak, Van der Kamp, çalışmayı yalnızca masada geçirilen saatler veya bitmeyen görevler olarak görmez. Ona göre anlamlı çalışma, kişiyi arzuladığı mesleki ve kişisel geleceğe yaklaştıran faaliyettir. Bu tanım, yoğunluk göstergelerini sorgulatır. Çok sayıda mesaja cevap vermek, sürekli erişilebilir olmak ya da geç saatlere kadar bilgisayar başında kalmak, tek başına iyi çalışma anlamına gelmez. Daha önemli olan işin sonuçları, kişinin becerisini derinleştirmesi ve hedeflediği rol için gerekli ilişki ya da üretimleri oluşturmasıdır. Kitap bu nedenle kesintisiz odak bloklarını öne çıkarır. Dikkat dağılmaya başladığında bilinçli ara vermek, sonra tek bir işe dönmek, aynı anda birçok şey yapmaya çalışmaktan daha etkili olabilir. Çoklu görev çoğu zaman iki işi birden yürütmek değil, dikkati tekrar tekrar bölmek anlamına gelir. Bu saptama, masa başı işlerde özellikle güçlüdür. Buna karşılık satış, sağlık, eğitim, ev içi emek veya çocuk bakımı gibi sürekli bölünmenin kaçınılmaz olduğu alanlarda uygulama daha zordur. Kitabın ilkesi burada da yararlıdır. Ancak çözüm kişiyi daha hızlı çalışmaya zorlamak değil, mümkün olan yerlerde kesintiyi azaltmak, sınır koymak ve öncelikli işi günün daha elverişli saatlerine yerleştirmektir. Son olarak, 100 hayal listesiyle boş zamanı da bilinçli biçimde seçmek, 168 hours, zaman planlamasını yalnızca daha fazla iş üretme aracı olarak sunmaz. Van der Kamp, okurun yapmak istediği şeyleri geniş bir liste halinde yazmasını, yani 100 hayal listesi oluşturmasını önerir. Bu egzersizin işlevi, belirsiz biçimde daha çok zaman istemek yerine, zamanın hangi deneyimler için istendiğini netleştirmektir. Listede bir beceri öğrenmek, düzenli yürüyüş yapmak, yakınlarla görüşmek, kitap okumak, seyahat planlamak veya yaratıcı bir uğraşa dönmek yer alabilir. Böylece boş zaman, yorgunlukla geriye kalan ve rastgele ekran kullanımına bırakılan bir alan olmaktan çıkar. Kişi, kendisi için anlamlı etkinlikleri takvimde gerçek bir yerle desteklemeye başlar. Kitabın bu yönü, dinlenmenin de planlanabilir olduğu fikrini taşır. Yeterli uyku, hareket ve sakin zaman daha çok görev sığdırmak için feda edilmemelidir. Yazarın uyku kısarak verimlilik arama eğilimine karşı durması bu nedenle önemlidir. Yine de liste, yeni bir performans ödevine dönüşmemelidir. Her arzuyu aynı anda gerçekleştirmek gerçekçi değildir. Değeri. Öncelikleri görünür kılması ve kişinin vazgeçmeye razı olduğu etkinliklerle gerçekten korumak istediği etkinlikler arasındaki farkı belirginleştirmesidir. Sonuç olarak 168 hours, özellikle zamanının nereye gittiğini anlayamayan, iş ve özel hayat arasında sürekli gerilim yaşayan profesyoneller, girişimciler ve çalışan ebeveynler için yararlı bir kitaptır. Kitaptan en fazla faydayı önerileri hazır bir reçete gibi değil, kendi koşullarını incelemek için bir çerçeve olarak kullanan okur görür. Zaman günlüğü tutmak. Haftaya bütün olarak bakmak, önemli becerilere daha çok yer açmak ve düşük değerli yükleri azaltmak. Gelir düzeyinden bağımsız olarak farklı ölçülerde uygulanabilecek araçlardır. Bununla birlikte ücretli destek, esnek çalışma ve görev devri gibi önerilerin herkes için erişilebilir olmadığını hesaba katmak gerekir. Bakım emeği, ekonomik zorunluluklar ve düzensiz çalışma saatleri, zaman üzerindeki kişisel kontrolü ciddi biçimde sınırlar. Kitabın ayırt edici yanı, zaman yönetimini daha sıkı günlük programlar ya da yalnızca hızlı çalışma teknikleri üzerinden kurmamasıdır. Bunun yerine haftalık zamanın gerçek kaydını tutmayı ve o kaydı değerler, hedefler ve yetkinliklerle karşılaştırmayı önerir. Benzer verimlilik kitapları çoğu zaman yapılacaklar listesini kısaltmaya odaklanırken, Van der Kamp daha temel bir soru sorar. Takvimdeki saatler istenen hayatı yansıtıyor mu? Bu soru, kitabı hem pratik hem de düşünsel açıdan kalıcı kılar.
Oker, her hedefe yetişemese bile hangi seçimlerin bilinçli, hangilerinin otomatik olduğunu daha net görebilir.
Destek olmak isterseniz, Laura Van der Kamp kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.